Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam bu hafta İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin marifetnamesinden nefsi marziyenin özelliklerini inşallah beraberce işleyelim. Çünkü bu nefis mertebeleri çok önemli bizim için. Yani biz burada psikoloji yapıyoruz.
Evet.
İnsanın gelişimine yardımcı olmak istiyoruz. Allah'ın razı olduğu kul nasıl olunur? Aslında Allah razı olduğu zaman psikolojik olarak da çok sağlam bir bütünlüğe erişiyor hocam insanlar. Çok ilginçtir.
Evet.
Yani bu dini gelişim sadece ahireti ilgilendiren bir şey değil esasında.
Kesinlikle. Çünkü hele çağımızda insan böyle çok parçalı. Yani bir yandan diyelim ki psikoloji bilimi bir şey söylüyor. Öbür yandan beslenme bilimi bir şey söylüyor. Öbür yandan spor başka bir şey söylüyor. Sanat, sinema başka bir şey söylüyor. İnsan bunlar arasında parçalanıyor. Ve kendini toplayamıyor.
Tevhid eremiyor.
Evet. Yani o iç bütünlüğünü kaybetmiş yani insan. İşte tasavvuf o anlamda şey. İnsanın iç bütünlüğünü sağlamak açısından kalbinde tevhidi gerçekleştirmesi anlamında olağanüstü bir rol sahibi. Modern zaman insanının çıkmazlarından onu çıkartmak amacıyla.
Hocam benim tanıdığım bazı sufi abilerimiz, büyüklerimiz var. 80'li yaşlarda, 75'li yaşlarda çok aktif, çok sağlıklı, çok neşeli bir yaşlılık dönemi geçiriyorlar. Yani sebebi Allah-u Alem bu şey yakalamaları. Yani hiçbir yani çok mutlu olayım falan diye özel kitaplarını da okumuyor ama
evet.
Tasavvufun Allah ile olan ilişkisi hayata yansıyor. Yani rıza halinde olmaları, böyle her şeye şükretmeleri falan, bir bakıyorsunuz ki hasta oluyorlar mesela. Şimdi şikayet eden bir insan, şikayet ettiği için hastalık ona yüz misli vuruyor.
Evet.
Başka birisi Allah'tan hediye gelmiş bana diyor. Niye şikayet
ediyor? Hatta onu bir şey olarak görüyor. Bir tekamül aracı olarak görüyor. Şimdi psikolojide klasik bir söylem vardır. Stresle ve kaygıyla başa çıkma yolları.
Evet.
Şimdi onu sadece yenmek, üstesinden gelmek. Tasavvufta ise onun üstesinden gelmiyorsun sadece. Onu aynı zamanda bir tekamül aracı olarak kullanıyorsun. Bu işte o bakımdan derdim bana derman imiş diyor.
Evet.
Şair.
Bu zaman sufi yenilemez bir insan oluyor. Yani başına gelen belayı bir at gibi kullanarak
evet,
kemalata ermek için koşturuyor. Başkası ise bunun altından ben nasıl kalkacağım?
Evet.
Bu bela beni yıktı diyor. Bu fark, bakış açısı bile hocam çok dehşet.
Evet. Bir de modernite insanlara yaşlılığında yapacakları sadece hobileri bırakıyor. Hobisi varsa.
Evet.
Sadece hobileri bırakıyor ve birdenbire emeklilik bir boşluğa düşmek biçiminde oluyor şeyde. Modernite, özellikle kapitalizmin sürecinde.
Yani fiziki sağlığını kaybeden, güzelliğini kaybeden bir insana bu modern hayatta pek yer yok.
Yer yok. Hmm. Hani bir film vardı, ihtiyarlara yer yok diye yani. Şimdi böyle olunca ne olur? Böyle olunca yaşlılık hep böyle bir büyük kaygı olarak görülüyor. Ve yaşlılık döneminde ise insanlar kendilerini itilmiş, kakılmış olarak görüyor.
Dışlanmış.
Dışlanmış. Ama sufi gönüllü bir ihtiyar ise insanlara vereceği çok mesaj var, misyon var. Öbürü kendini şeyde görüyor, tırnak içinde tabutlukta görüyor. Öbürü ise
ölmek için gün sayıyor neredeyse.
Yani ve şey, hani idam mahkumu gibi. Yani ne zaman idamım gelecek onun kaygısıyla yaşarken, öbürü Allah'ın verdiği hayat nimetinin tırnak içinde tadını çıkartıyor.
Tecrübelerini paylaşıyor belki.
Evet, torunlarıyla yaşıyor, dostlarıyla yaşıyor. Sizin bahsettiğiniz programdan önce bahsettiğiniz 75 yıllık bir deneysel çalışma vardı. Kuşaklar boyunca devam eden çalışma mesela.
Amerika'da yapılan bir araştırmaydı. Harvard Üniversitesi sanki hocam.
Evet evet. Şimdi mesela orada en kritik olay neydi mutlulukta? İlişkiler, sahici ilişkiler. Şimdi sufi gönüllü insanların sahici ilişkiler kurma konusunda büyük bir ustalıkları var. Çünkü insaniyetliler.
Hocam bir de paradigma hazır. Yani siz bir tekneye gittiğiniz zaman orada sizin gibi düşünen, insan sevgisiyle dolu, dost, kendine dost arayan, hakka dostla beraber gitmek isteyen insanlar var. Hani evet. Bir kulübe gitmek gibi değil. Diyelim ki siz bir kulübe gittiniz, zengin bir kulüp. Oradaki sizin kıyafetinize bakarak, daha yürüyüşünüze bakarak mut veriyor size.
Evet.
Bu adam mesela parasızdır, boş ver diyorlar. Saygın bir iş adamıysanız belki işte golf oynuyorsunuz falan. Ama tekkede böyle bir şey yok. Siz evet. İsterseniz mahallenin en fakiri olun. Tekkiye gittiğiniz anda size yapılan saygı ve muhabbet Hiçbir şekilde size ikinci sınıf insan muamelesi olmuyor. O yüzden hocam yani bizim yaşlılarımız bizim toplumumuzda çok kıymetlidir. Tecrübeleri vardır.
Evet.
Onların verecekleri bize sevgi, nasihat. Biz bunları evvelden çok yaşardık. Son zamanlar sanki biz de batılılara uymaya başladık.
Evet, yani çekirdek aileye doğru gidiş, işte huzur evlerinin yaygınlaşması, huzur evi kültürünün yaygınlaşması. Yani insanlar o anlamda bir modern yaşama ve kapitalizme uyduğu oranda bencilleşiyor ve sadece kendi çıkarını düşünmeye başlıyor. Halbuki mesela dede torunun bir arada olduğunu düşün hocam. Bakın bir yanda hocam, diyelim ki insan, çekirdek ailede dede ve nine evden uzaklaştırılıyor huzur evine. Ama öbür yandan da çocuklar da uzaklaştırılıyor. Nereye veriliyor çocuklar?
Kreşe.
Da kreşe veriliyor.
Kimse kalmıyor evde.
Kimse kalmıyor.
Allah Allah, çok ilginç bir tespit.
Ev sadece neye dönmüş? Bir otele. Ev değil. O bir yuva değil. O bir mesken değil.
Gündüzleri tamamen ve boş.
Orası bir otel.
Sabah 8, akşam 6 evet. diye kadar boş.
Evet.
Akşamlarda otel gibi.
Evet.
Biraz televizyon seyredilen bir yer.
Baba çalışıyor yoğun. Anne de çalışıyor. Bu defa yani bebeğin o kritik geçiş eşiklerini de annenin bir sohbeti, muhabbeti olmuyor. Sonra bu çocuk diyelim ki ergenlik yaşına geldiği andan itibaren birdenbire artık eskiden annesi onun peşinde koştururken, annesinin peşinde o koştururken, annesine ulaşamazken, o yaştan sonra anne koşturuyor çocuğun peşinde ama hayal kırıklığı. Çünkü yani en kritik zamanlar o ilk 5 yaş çocuğun karakterini şekillendiği zamanlarda çok yoğunluklu olarak ilgilenmek gerekiyor çocukla.
Evet. Şimdi hocam buraya şuradan geldik. Yani Allah'ın razı olduğu kul esasında psikolojik sağlığına da kavuşmuş insan demektir. İşte 70'li 80'li yaşlarda pek çok derviş gönüllü insanın hala böyle ayakta hizmet ehli olduğunu söylemiştik. Şimdi hocam burada İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri şöyle bunların özetlerini sayarken sevgi yönüne biraz vurgu yapmış. Halkı tabiatlarının karanlığından çıkarıp ruhlarının nurlu iklimine yükseltmek için onlara yönelip sevgiyle yaklaşmaktır. Hocam bugün bunu kaybettik. Sevgiyle yaklaşmak hakikaten iki kelime ama dehşet bir insani ilişkiyi ifade ediyor burada. Şu anda stresle, biraz kızgınlıkla, biraz da dışlayarak sanki yaklaşmak modu oldu.
Evet evet, şey gibi yani böyle her an bir kavga çıkacak, her an bir hırgür çıkacak geriliminde insanlar yaşıyor. Şimdi düşünün ki bu diyelim ki erkeksi yaşam modeline biraz şey yakın ama bu dünyada bir de kadınlar yaşıyor. Onlar için ne kadar büyük bir şey kaynağı oluyor bu. Stres kaynağı, kaygı kaynağı oluyor. Yani bir şeydeki ortamı düşünün, diyelim ki bir semboldür yani metrobüs. Metrobüsteki ya da minibüslerdeki o şey hali, her an bir tartışma çıkacak, her an bir gerilim çıkacak hali.
Evet.
Bir işte şoföre parayı uzatmaktan al, paranın üstünü geri vermeye kadar olan süreçte bile bir şey ihtimali var yani.
Evet.
Bu tabii şey, insanlar ne oluyor? Bütün bunlar aslında sağlıklarından kaybediyorlar yani.
Hocam hakikaten bu Allah için sevme meselesi çok önemli. Çünkü bu insanlarımız sohbet etmek, konuşmak, dostluk kurmak istiyor ama aslında farkına varmadan biz de o yönümüzü kapatıyoruz üstünü. Sonra diyoruz ki ya herkes kimse kimseyle sohbet etmek istemiyor.
Evet.
Esasında
sen de yapıyorsun.
Sen de etmek istemiyorsun.
Evet,
evini
evet.
açmıyorsun, gönlünü açmıyorsun, vaktini açmıyorsun.
Evet.
Tabii senin yaptığını başkaları da yapıyor. Onları görüyorsun sadece.
Aynen.
Bugün Batı toplumundan hocam biliyorsunuz yalnızlıktan dolayı bakanlık kurdular.
Evet.
Sevgi eksikten değil mi hocam? Yani insanlar parka gidiyor yalnız.
Evet.
Alışveriş yerlerine geziyor yalnız. Yani bizde hocam eskiden bu böyle bir şey yoktu yani. Şu anda son zamanlarda bizde çıktı tabii.
Bizde evet büyük şehirlerde bu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Anadolu'ya nereye gitseniz bir sohbet muhabbet edeceğiniz insan bir şekilde bulursunuz yani. Sizin derdinizi anlatacağınız bir insan da bulursunuz ama büyük şehirlerde niye dinleyeyim ki senin derdini der insanlar yani. Bana ne?
Hocam geçen bir arkadaşımız anlatıyor. Küçük bir yerde adres sordum diyor. Adam önlüğünü falan çıkardı. Kapıyı kilitledi. Zannettim ki ya işi bitti. Dükkanı kapattı gidiyor.
He.
Meğer diyor benim önüme düşüp beni oraya götürecekmiş.
Vay vay vay.
Ya amca hani işten güçten kalma. Hani yok evladım olur mu? Bu da bir ibadet. Bu da bir hizmet. Önlüğünü çıkarmış. Dükkanını kilitlemiş. Bir yabancının ihtiyacını görüyor. Hocam ne biçim bir sevgi bu ya? Şimdi evet. sana diyorlar ki adres sormayın diye cama yazmışlar. Ya ne yapalım? Adres sormak yani. Evet belki bazı çok merkezi yerlerde sıkıntı ama sevaptır. Aynı madden para kazandığın gibi manen para kazanıyorsun. Adam diyor ki Allah razı olsun dükkan sahibinden yolumu gösterdi diyor mesela. Size dua ediyor. Belki sizin dükkanınızın müşterisi artıyor duayla. Bereketi artıyor. Tabi bunlara olan inanç kalmayınca şimdi hep dünyevi düşündüğümüz için hayat sıkıcı olmaya başlıyor.
Evet. Mesela kritik durumlarda bunu çok çarpıcı görüyoruz. Allah rahmet eylesin. Elazığ ve Malatya'daki depremde mesela depremden sonra ölenlere rahmet, kalanlara sağlık dileriz Allah'tan. Ciddi bir dayanışma kültürü oluşmuş mesela orada. Yani insanlar hep birlikte, herkes seferber olmuş. Hem halk hem devlet seferber olmuş ve bir dayanışma hali. Düşünün ki orada insanların bencil davrandığını hocam. Yani o zaman kim enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtarmak için uğraşır? Dünyanın dört bir tarafından, Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri oraya gider. Kim o kadar kendini kurtar? Biz şey zannediyoruz, o enkazdan insan çıkartmayı, enkaza giren insanların da enkazın altında kalma riski vardır. Yani adam ölüm riskini göze alarak oraya giriyor. Yani onun da bir garantisi yok. O nedenle o büyük bir fedakarlıktır yani. İşte eğer biz hayatın yükünü kaldırmak istiyorsak aslında o sadece depremli ve zor zamanda değil, iyi zamanda da o dayanışmayı, işbirliğini, iyi ilişkileri göstermemiz lazım yani.
Zaten hocam böyle ciddi krizlerde eğer yardımlaşma ruhu, sevgi kaybolmuşsa o toplum ölmüş demektir.
Evet.
Bizim toplumumuz Allah'a şükür ölmüş bir toplum değil. Gayet canlı. Ama biz böyle son reddesinde çok sahip çıkıyoruz. Mesela ben size çok ilgilenmiyorum hocam. Hasta olunca çok ilgileniyorum.
Evet.
Ya hasta oluncaya kadar işte iki karı koca diyelim ki aile içinde. İhmal etmeyin yani. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birisi diyor ki ya Resulallah ben falancayı seviyorum diyor. Sen ona söyledin mi onu diyor. Yok söylemedim. Git çabuk diyor, söyle yani sevdiğini. Çünkü sevmek ve sevilmek en büyük ihtiyaç. İnsanlar biliyorsun hocam Maslow'un bu hiyerarşisi var ya.
Evet evet.
Yani en üstteki piramidi. Evet, en üstteki ihtiyaçtan bir tanesi sevmek,
en
sevilmek.
En güçlü ihtiyaçlardan birisi.
Ait olmak. Yani bir insanı dışlamak, sevgisizlik göstermek, hele çocuklara karşı yaparsanız o çocuğu öldürmüşsünüz. Tahmin edin bugün psikopatların, psikolojik rahatsızlıkların çoğunun altında çocukken sevgi görememiş tipler yatıyor.
Evet, en yaygın sebep o. Ve tabii şey, çocukların artık ana kucağından daha fazla profesyonel mekanlar, işte kreşler vesaire. Kreşler ne kadar iyi çalışırsa çalışsın asla bir ana kucağının yerini elbette şey etmez, tutmaz. Bu kreşler hiç olması anlamında değil. Ama anneler de aileler de şunu bilmeli ki kreşte çocuğun bütün ihtiyaçlarını gidermez. Yani giderek böyle bizde bir biyolojik anne kültürü oluşmaya başladı.
Hatta biyolojik baba. Okula vereyim en iyi okula. Yani okul her şeyi çözsün.
Çözsün.
Bana hiçbir iş kalmasın. Ben sadece akşam evladım derslerini yaptım mı, ödevlerini yaptım mı o kadar.
Evet.
Bir muhabbet olsun.
Bu tabii sonuçta çocukları aslında kendinden uzaklaştırmak. Yani çocuklarını öyle yetiştirirsen yani dikenlerini büyütüyorsundur, güllerini değil. Sonra o dikenler sana batacak yani.
Hocam ben bu dediğini çok önemsiyorum. Ben aile içinde mesela annenin bir mesleği var değil mi? Matematik öğretmeni. Veya beden eğitiminde çok iyi bilir. Veya sesi, musikisi güzeldir. Çocuklarımıza kendimiz de niye eğitim vermeyelim? Bazen paralı kurslar tutuyoruz. Halbuki anne baba onu yapabilir. Özellikle ilkokul çocukları için yani.
Evet.
Çok özel bir şey bilmeye gerekmiyor. Sadece ilgili olmak yeterli. Hatta git o işi öğren çocuğunu öğretmek için.
Evet.
Aranızda bir sevgi bağı oluşsun. Hep böyle başkalarına pas ediyoruz. Hele maddi imkanlar varsa aman birini öğretmen tutayım. Hı-hı. İşte müzik kursuna göndereyim, İngilizce kursuna göndereyim. Dediğiniz gibi yani o sevgimizi paylaşacak bir ortam da oluşmuyor evde. Eski alimlere baktığımızda hocam onu da antiparantez söyleyeyim. Babasından Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi. Amcasından şunu öğrendi. Bakıyoruz hep aile içinde öğrenmişler pek çok şeyi.
İlk hoca kim, ilk öğretmenin babam diyor.
Genelde yani babası oluyor ama şu anda onu da kaybettik sanki.
Evet.
Hep böyle başka yerlere sorumluluğu
atmak.
Atmak gibi.
Yani şu tabii sonuçta çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılama şansımız yok ama çocukta geçirecek nitelikli zamanlar. Beraber eğlenmek, beraber gülmek. Çünkü bağlar güçlendiren bu. Beraber ağlayıp beraber gülüyorsanız çocuğunuzla o zaman bir ilişki kuruyorsunuz demektir. Beraber eğlenebiliyorsanız, beraber gezebiliyorsanız. Ama genellikle anne babalar ne yapıyor? Çocuklarına hep bir şeyi dikte etmeye çalışıyor. Öyle olunca çocuk anne babayla zaman geçirmek istemiyor. Halbuki gezmek, eğlenmek, oynamak, dolaşmak, bunlar birlikte
yapılacak. Hatta beraber yapılacak. Bak, mutfakta ne bileyim bir anneyle beraber kek
o zaman
yapmak.
O zaman bunu yaparsan onu bir eğlenceye dönüştürürsün.
Hani babayla beraber bir odun keselim hadi oğlum, evet. Ne bileyim eğlenceli işler neyse artık.
Bir terapist arkadaş anlatıyor. Daha çok üst gelir grubuna dönük hastalara tedavi, terapi programı uyguluyor. Diyor ki pek çok çocuk diyor piyano eğitimi alıyor diyor hastalarımın arasında. Benim diyor ofisimde şey var, piyano var. Hiç bir tanesi diyor geçip o piyanonun başına bir şey çalmıyor da piyano ile ilgili bana bir şey söylemiyor. Merak ettim diyor. Baktım ki meğer çocuk piyano eğitimi aslında istemiyor. Anne baba onu zorla göndermiş. Yani çocuğun hevesi o değil ama anne baba benim çocuğum piyano kullanmasını da öğrenecek.
Biz falanca gelir grubuna aitiz. He. Yani bu aleti çalmak zorundayız
diyelim
gibi.
Diyelim ki piyano değil, çocuk atıyorum keman çalmak istiyor olabilir. Evet. Ya da çocuk diyelim ki saksafon kullanmak istiyor. Ya da çocuk spor merakı vardır. Anne baba olarak çocuğun bu özelliklerini. Sonuçta yani ilişkiler hakikaten yani sufiler ne incitme, incitme ve incinme diyor. Yani sonuçta ilişkileri çok önemsiyorlar yani.
Yani ilişkide sevgi önemli. Aslında hocam sevgi olduğu zaman incinme de olmaz. Yani insan çocuğuna çok uzun süre kırılabilir mi? Yani çocuğuna evet, bize ters bir laf söylese 10 dakika 15 dakika. Yabancı birisi söylese yıllarca içimizden atamayız. Hatta adamı sileriz belki. Ama yakınımızdan hani evladımızdan bilhassa olduğu zaman daha çabuk unuturuz. O yüzden hocam bu sevgi bağı çok önemli. Diyor ki yani bu Allah'ın razı olduğu kullar. Hocam bunu kendimizi test edelim diye de kendime evet, de söylüyorum. Evet. Herkesi Allah için severler. Hiç kimseye efendim dışlamazlar. Hiç kimseyi de hayatlarından uzaklaştırmazlar. Nefsi emmare makamında olan meyil ve muhabbet başkadır. Orada nefsanidir. Yani ben sizi seviyorum. Sırf menfaat için. Ali Rıza Bey işte şöyle bir pozisyonda bana şu faydası olabilir. Kafamda hesaplar yapıyorum. Hı hı. Halbuki sufiler hasbi. Hatta hocam hiç tanımadıkları ve bir daha görme imkanı olmayan bir yolcuya bile sanki 40 yıllık dostlarımış gibi ikram ediyorlar.
Evet.
Yani hani bir yerde seyahat ediyorsunuz hocam. Bir otobüs durağında yurt dışına gidiyorsunuz mesela. Diyelim ki bir havalimanında birine bir yardımcı oldunuz.
Evet.
Sizden bir şey koparıp adama verdiniz. Yani bu adam bir daha hiç görme imkanınız yok zaten. İşte hocam sevgi hakikaten bu zor yani. Bir şey ya.
Evet. Ama öbür yandan da şunu düşünmesi lazım. O iyiliği sadece o muhtaç insan için yapmıyorsun. O iyiliği yaparken sen aynı zamanda narsist benliğini törpülüyorsun. İçindeki o narsizmi, o egoizmi, o ben merkezliliği şey diyorsun. Etkisiz hale getiriyorsun yani. Dolayısıyla iyilik sadece yaptığın insana değil, kendine de yaptığın bir iyilik oluyor yani.
Hocam şu anda yani psikologların çoğu bu konuda şey yapmışlar, araştırmalar gösteriyor. Artık kendiyle sınırlı olan, bence olan insana mutlu olamıyor. Kendini evet. Aşanlar, başkasına evet. Taşanlar, yani onlara ikram edenler, sevgi gösterenler mutlu olduğuna dair. Tabii sevgiyi böyle bencilce kullanmayalım. Hani mutlu olmak için değil ama.
Evet.
Bu da gösteriyor hocam. Hakikaten nefsin marziye, Allah'ın senden razı olduğu makam, başkalarına karşı böyle tabii haramlar hariç bolca sevgi gösterebilmek. Karşılık beklemeden insanları sevmek, akrabalarımızı. Bu da hocam hakikaten dediğim gibi biraz gayret istiyor yani. Bugün bunun belki farkında değiliz. Sevgimizi biraz kaybetmiş gibiyiz.
Evet çünkü bizim Karadeniz'de darlanmak denir hocam. Yani şeyimiz darlanmış. Gönlümüz, kalbimiz. Dolayısıyla şeyi kaldırmıyor. Yüksek sevgileri, çok sevgiyi kaldırmıyor yani.
Eyvallah. Taşıyor.
Halbuki insan sevdikçe gönlü genişler. Gönlü genişledikçe daha çok sever.
Hmm.
Yani onun için bu gönül darlığını ortadan kaldırmak için bir çaba içinde olmak gerekiyor.
Hocam teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya girelim inşallah. İkinci bölümde Allah'ın razı olduğu kulların özelliklerini inşallah beraberce paylaşacağız. Kıymetli dinleyicilerimize, muhterem dinleyicilerimiz kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkan Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Kıymetli Ali Rıza Bayzan Hocam, şimdi demiştik ki halkı acıyarak, merhamet ederek sevmek dedik. Allah'ın razı olduğu yüksek rütbeli kulların bir nişanı dedik. Nefsi emmare makamında gösterilen muhabbet, nefis için olduğundan zemmedilerek kötü görülmüştür. zulmet ve gaflettir. Şimdi hocam hani biyolojik anne baba dedik ya biraz önce. Sanki bizim toplumumuzda biraz bu ailevi ilişkilerde bu nefsi emmare sevgisi. Yani çocuklarımızı şey için seviyoruz.
Yatırım aracı gibi
görüyoruz. Yatırım aracı. İleride bana yani tabii ki bunlar olacaktır. İleride anne baba yardımcı olacaktır. Yaşlıkta çocuklar. Ama bu sevgi makbul değil diyor sufiler. Bu nefsi emmare sevgisi. Yani bencil, karşılık hesap eden bir sevgi. Hasbi olursa kıymetli diyor. Anne baba dahil hocam buna.
Evet, evet. Yani sonra ne oluyor? İşte saçımı süpürge yaptım da bana bunu yaptın. Yani
şantaj mı yapıyor hocam?
ya da sütümü sana helal etmem. Mesela o noktaya geliyor. Baştan itibaren o sevginin hem hasbi olması hem de çocuğa bencilliğini kışkırtacak bir sevgi modeli. İşte ne oluyor? İlk diyelim ki 2-3 yaşına kadar aşırı sevgi gösteriliyor çocuğa. Ondan sonra çocuğu kontrol edemeyeceğin bir noktaya getiriyorsun. Sevginin de diyelim ki çocuğun beslenmesini istiyorsun ama aşırı besleme çocuğu nasıl obez yapıyorsa hocam. Aşırı sevgi de çocuğu obez hale getiriyor. Ondan sonra
sevgi
artık
obezi.
Evet o artık yani doymaz. Doymak bilmez. Yani çünkü doyma hissi beyine gitmiyor yani. Doymakla beyin arasındaki bağ kopmuş oluyor.
Hocam bu yorumunuza çok güzel bir yine marifetnameden birkaç satır okuyacağım. Nefsi marziyenin sıfatlarındandır ki yaratılanları ile yaratıcının muhabbetini bir arada toplayabilir. Yani bir insan hem nefsiniz için seversiniz hem Allah için seversiniz. O zaman hocam denge sağlanıyor. Şöyle evladın daha çok nefsi için sever.
Evet.
Allah için severseniz bu sefer çocuk yanlış yapınca Allah için sevdiğiniz için hatasını kontrol etmek durumundasınız.
Evet.
Yani esas sevgi de bu esasında.
Tabii öbür türlü ne oluyor? İşte evlatlıktan atmaya kadar varıyor olay. Ya da evlatlıktan atmıyorsun ama aynı evde ama farklı dünyalarda yaşıyorsun. Gençler odalarını artık otel odası gibi kullanmaya başlıyor. Evle bir ilişkisi neredeyse kalmamış bir hale geliyor.
Hocam bu bizim Türk toplumunda biz biraz hani böyle mükemmeliyetçilik diye bir kavram var psikolojide. Çok büyük baş belası bu. Mükemmeliyetçi olmak. Yani çocuğum sağlıkken işte kilosu yerinde olsun, boyu uzun olsun, dersler hep böyle pek iyi olsun. Bizim zaman hocam pek iyi vardı. Şimdi A'lar var.
Evet.
B'ler var neyse. Yani her şeyin en harikası olsun. Böyle bir gösteriş merakı da oluyor. Çocuğumun karnesi şöyle işte tıp fakültesinde okuyor. İşte şöyle falan falan. Bu da hocam ailedeki sevgiyi azaltıyor mükemmeliyetçi olmak. Yani insanları biraz olduğu gibi kabul etmek.
Evet.
Hatalarını ufak tefek yani özellikle bize karşı şahsi hatalarını görmezden gelmek hocam bunu da kaybediyor bazı anne babalar.
Evet. Yani halk arasında denir ya hani beş parmağın beşte bir değil. Şimdi çocukları en çok gençlerin en çok rahatsız oldukları şey başkalarıyla kıyaslanmak. Peki bu çocukların daha iyi olduğu şeyler var. Onu da kıyaslamıyorsun. Kötü olduğu şeyi kıyaslıyorsun. Her çocuğun akademik başarısıyla çok yüksek olacaktır diye bir kayıt yok. Sosyal yetenekleri gelişkin olabilir. İşte sportif becerileri yüksek olabilir. Ya da liderlik yetenekleri fazla olabilir. Sonuçta önemli olan hayata bir taraftan tutunuyor mu, tutunmuyor mu? Yani biz orada şeye bakmıyoruz. Çocuğun kendi yeteneklerine göre kendini geliştirmesine bakmıyoruz yani.
Evet. O yüzden hocam ben Allah için seveceğiz. Hem kendimiz için seveceğiz. Zaten nefsi marziye sahibi insanlar bunu başarıyorlar bu şekilde. Biz genelde...
Niye? Çünkü egosunu aşmış.
Tabii.
Egosunu aşmış. Ve kendi benliğinden bakmıyor. Kendi egosundan bakmıyor olaya. Her şeyi olduğu noktada görüyor. Ve bunun sevgi temelli olarak nasıl geliştirilebileceği üzerine kafayı yoruyor.
Hocam geçen birkaç kere anlatmıştık gerçi ama tekrar anlatalım. Çok güzel bir hakikaten menkıbe. Menkıbe değil yaşanmış gerçek hayat hikayesi. Bu Ramazanlı Mahmut Salma Hazretleri var. Allah dostu güzel bir insan. Torunu gelip diyor ki dede diyor yarın fizik veya matematik imtihanı var. Kitabı da getirmiş. Sen diyor şuradan bana bir yer göster. Elini koyduğun yer biliyorum ki bu Allah dostudur. Makbul olur. Oraya okuyacağım ezberleyeceğim. Yarın sınıfı geçeceğim diyor. Şimdi tabii dede torunu seviyor. Hem nefsiyle seviyor.
Evet.
Torunu, kan bağı var. Hem de Allah için seviyor. Yani niye o çocuğun ne özelliği var ki herkes çalışıp bütün kitabı okurken o bedavadan sınıfı geçsin. Elini koymuş baktım ki diyor içindekiler bölümüne elini koymuş. Yani ne güzel bir dedelik
evet.
Yani. Evladım sen de başkaları gibi çalış. alnın yeteriyle yüksek puan al. Öyle sana kopya vereyim de yani birkaç sayfayı oku git. olmaz diyorlar. Hakikaten belki böyle bir örnekte.
Evet, yani işte olur. Şey olması lazım. Hayat gerçekleriyle uyuşan bir şey olması lazım. Yoksa ne oluyor? Çocuklar hayattan, hayata uyumu zorlaşıyor o çocuğun yani.
Şimdi hocam diyor ki onun için bu makamda bulunan kamil dış görünüşü itibarıyla avamdan ayırt edilemez. Yani o kadar kamil ki hani kemalatından dolayı insanlar bunu avam zannediyor. O çok yani evet. Kendini de gizliyor biraz. Yani şimdi hocam şöyle diyor esasında kitap. Bir adam bencilce sever. Diğeri Allah için sever ama dışarıdan bakınca ikisi de aynı gibi gözükür. Genelde biz hocam bunu çok yapıyoruz Türk toplumunda. Yani bazen büyüklerimizin bizi ne için sevdiğini anlayamıyoruz. Ya Allah aşkına mı seviyor, hakikaten nefsiyle mi seviyor, bencilce mi seviyor? Bazen hocam yıllar alıyor bunun testi biliyorsunuz. Evet. Mesela bir karı koca hocam hasta oluyorlar. 50 sene mutlu evlilikten sonra diyelim ki hanım hasta olmuş. Adam ben bunu çekemem diyor, bunu götürün diyor mesela. Böyle çok başımıza geldi hocam.
Maalesef.
Geçenlerde bir tanem de bir profesör hoca. Hanımı sakat kalmış, bunu alın götürün. Ben buna bakamam diye yani... Demek hocam bunca yıl sevgisi sahte sevgiymiş, bencilceymiş.
Evet.
O mutluluk yılları. Çünkü karşılıklı hizmet sevgi vardı. Hizmet kesilince yani yorgan gitti, kavga bitti sahibi.
Evet.
Bunları hocam maalesef görüyoruz. O yüzden bu tür sevgiler diyor bazen sahipleri anlaşılamaz. Belki uzun yıllar sonra anlaşılır. Bu da çok ilginç geldi hocam bana. Evet. Ne diyor hocam başka? Bu altıncı makamda kamilin sıfatlarındandır ki her sözünde vefalıdır. Asla sözünden dönmez ve her şeyi yerli yerince koyar, adaletten ayrılmaz. Hocam bu çok bana güzel geldi. Yani bir vefalı olmak hocam bugün...
Evet.
Vefa hakikaten bizim hocam. Biz Türkler biraz vefada sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle ben Araplardan biraz tecrübem oldu. Yurt dışında falan hocam yani bazı milletler mesela Araplar hocam vefasıyla çok meşhur. Bir Arap dostunuz varsa kolay kolay sizi unutmaz. Yıllar geçti. Biz Türkler biraz daha bu konuda...
Unutkanmayız.
Unutkanız hocam yani. Hatta hocam eskilerde böyle vakıflar bile kurmuşlar. Yani bana yardımcı olanlar zamanında işte bakım destek olanlar. Şimdi mesela hocam düşünsek çocukluk yıllarımızda bizi sırtına taşıyan nice ablalarımız, teyzelerimiz olmuştur köyümüzde, mahallemizde. Hatta bize süt veren süt annesi bile olmuş olanlar vardır.
Evet.
Bunu hocam takip edemiyoruz mesela.
Doğru.
Arayıp bulsak bunları
ne kadar sevindirir.
Yani hocam bu bence çok önemli bir... Biraz hocam yani hafif nedense Türk milletinde böyle bir unutkanlık var sanki hocam. Hepimizde yani.
Şey kendimizi çok kaptırdık herhalde. Yaşamın akışına olağanüstü bir hızla yaşıyoruz. Durup nefeslenecek, durup düşünecek, durup vefa için geçmişteki... dostlarla hasbihal zamanı bulamıyoruz.
Şimdi,
yani.
Şimdi Allah dostu Musa Topbaş Hazretleri ameliyat olmuş. Hediye gönderiyor her sene doktoruna aynı ameliyatın yıl dönümü. Ya diyor doktor hayret etmiş. Ameliyat olmadan demiş bize çok hediye getiren olur.
He.
Olunca biter.
He.
Şimdi hocam biri siz ameliyat etmiş ve hayatınızı kurtarmış. Velev ki ücretini bile vermiş olsanız.
Evet.
Siz o adama biraz hayat borcu olmuyor mu yani? Zaman zaman bir tebrik, bir mesaj değil mi?
Kesinlikle.
Biz bu konu hocam veya bizim bir öğretmenimiz hocam çok iyi yönlendirmiş. Yani belki bizim hayatımızı değiştirmiş. Bir öğretmenimizin bir tavsiyesidir. Oğlum sen git şu falanca okulda oku diyor. Şu evet. Kitapları oku diyor. Sizin hayatınız değişiyor. Çok büyük iş adamı, büyük bir mütefekkir yazar olabiliyorsunuz. Ama o öğretmeni unutmuşsunuz mesela.
Halbuki sembolik bir hediye bile, bir kurşun kalem ya da ne diyeyim yani... bir kalemlik ya da bir kitap
evet.
Ya da bir not defteri bu kadarcık sembolik bir hediye bile ne kadar insanlarda iz bırakıyor yani.
Geçen bir televizyon programı seyrettim hocam. Batı'da bunu yapıyorlar. Diyorlar ki mesela program hocam televizyon programı. Siz alıyorlar hocam diyorlar ki Ali Rıza Bayzan hocam sen hayatında çok etkisi faydası olmuş insanları araştır bul onlara güzel bir hediye ve güzel bir mektup veya işte teşekkür yüzlerine karşı. Hocam insanlar nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Yani batı hani duyarsız, duygusuz falan deriz de aslı evet. Yok, hiç aslı yok. İnsanlar hocam böyle gözünden yaşlar fışkırıyor. Ya ne kadar vefalı insan. 50 sene sonra gelmiş.
Bulmuş.
İlkokul öğretmenine teşekkür eden bir büyük iş adamı düşünün. Veya vali olmuş veya hocam cumhurbaşkanı olmuş. Evet. Bir insan gidip ilkokul öğretmenini, ortaokul öğretmenini bulup hocam Allah senden razı olsun.
Diyor.
Sen bana yıllar önce demiştin ki git siyasal oku. Git psikoloji oku demiştin. Ve beni iyi tanımışsınız. Ben de bu konuda çok başarılı oldum. Şeklinde. Bunları hocam yapmamız lazım. Vefa, vefa, vefa. Şu anda vefa biliyorsunuz. İstanbul'un semtin adı o kadar.
Evet.
Hocam şimdi adalete geldik ya. Orada hocam çok dehşet şeyler duydum, gördüm, okudum yani. Onu da size paylaşacağım. Yeri geldiğinde öyle çok infak eder ki tanımayan biri görse onu müsrif zanneder. İnfak etmek gerekmiyorsa o kadar az verir ki onu tanımayanlar cimri zanneder. Hocam adalet şu demek, layık olduğu şekilde vermek, layık olduğu yere koymak bir insanı.
Evet.
Çok ihtiyacı varsa çok vereceksin. İhtiyacı azsa, rol bile yapsa onu ciddiye almayacaksın. Evet. Hatta hocam şurada şöyle söylüyor. Bu kamil. Bir kimse kendini methediyor olsa da infaka layık değilse ona bir nesne vermez. Eğer bir kimse de o kamili kötülemiş olsa bile vermeye müstahak ise onun hakkını vermemezlik etmez. Hocam bu bana çok dehşet geldi esas. Yani bir insan sizin yüzünüzü karşı övüyor.
Evet.
Yağcılık çekiyor avami tabirle. Ama vereceğiniz ihsana ve yardıma layık bir insan değil. Yani orada nefsiniz hoşuna gitmesine rağmen
evet.
Ona bir şey vermiyorsunuz. Başka birisi sizin aleyhinize konuşmuş. Sizi bir yerde kötülemiş belki. Ama adamın kapasitesi, enerjisi yani yardım almayı hak ediyor. Orada evet. Verir diyor hocam. Bu hocam hakikaten kendini aşmışlık değil mi yani?
Evet, yani bu kadar ilkesel düşünmek için insanın hakikaten takıntılarını aşmış olması lazım.
Bilas hocam bu idareciler çok ilgilendiriyor. İdarecisiniz, bir okulda evet. Müdürsünüz mesela veya bir şehirde valisiniz veya cumhurbaşkanısınız.
Evet.
Falanca adam size şahsi olarak yani biraz soğuk duruyor. Belki aynı meşrebe ve mizaca sahip değilsiniz ama adam işin ehli. Başka birisi daha var hocam. Acayip böyle şeyci. Hani yağcı tamamı tabir. Her gördüğünde hocam ağa mısın, paşa mısın falan böyle sizden de bir şey istiyor. Beni falanca yere müdür yap. Şube müdürü yap. Beni işte başbakan yap falan. Veya şey yap, bakan yap. Ama işin ehli değil.
Genellikle zaten ehliyetsiz olanlar, beceriksiz olanlar, eksiği olanlar yağcılığa daha çok kayıyor. Hani eksiğini kapatmak için yani.
Bu da hocam güzel bilgi oldu. Tabii bu buradaki şey hani infak konusundaydı. İş evet. Vermek tabii iş dağıtmak orada kul hakkı da var. Yani şimdi ben sana hocam ben size yemek ikram ettim. Hak etmeseniz bile burada bir vebal günah yok. Şahsi servetimden size ziyafet çektim. Veya siz beni bir yere götürdünüz, ikram evet. Ettiniz. Tamam bu sadece sizle alakalı bir şey. Ufak tefek vebal olsa da büyük çaplı bir şey yok ortada. Ama evet. Devletin, milletin imkanı dağıtırken ya bu adam beni çok sever. Tamam işi bilmez ama onu da öğrensin ne yapayım. Ben de bu adamı çok seviyorum. Yani böyle subjektif bir yaklaşımla iş dağıtmak hocam bu çok hakikaten doğru olmuyor.
Emaneti ehline vermemek işte. Ya o zaman ne oluyor? Sistem kendi kendini yemeye başlıyor zamanla yani. Mesela diyelim ki siz liyakatsız bir doktora gidip tedavi olmak ister misiniz? Hayır.
Sert bile olsa liyakatlı adama gidersiniz.
Tabii. Liyakatsız bir öğretmene çocuğunuzu vermek ister misiniz? Hayır. Ama siz eğer liyakatsız insanlara görev verirseniz ne oluyor? Aslında bir liyakatlı insanları mağdur ettiğiniz gibi vermeniz gereken bir de ondan hizmet alanları da mağdur ediyorsunuz ki.
Yani bir adamı yani müdür yapmak iş bitmiyor ki.
Onun çalışanları var, oradan tabii. Hizmet alan insanlar var. O bakımdan şey, yani adalet önemli, adalet her taşı yerine koymaktı yani.
Yani hocam bazen mesela tabii biz mesela bir çalışıyoruz bir hastanede diyelim en alt da olabilir hocam. Doktor olmasanız da hasta bakıcı olursunuz. Klinikçi evet. Olursunuz. Ya hocam bakıyorum. İlginç bir şekilde insan psikolojisi. Sanki hastalar, oraya gelen gidenler lüzumsuz insanlar. Sizin ne işin var kardeşim? Niye hasta oluyorsunuz?
Yani.
Dikkat edin sağlığına hasta olmayın. Eğer buraya geldiyseniz ben size suçlu gözüyle bakarım. Ya kardeşim sen oradan...
İşin bu. Yani tedavi etmek senin işin yani.
Türkiye'de hiç hasta olmaz dünyada hocam. Hastane kavramı aklımızda bile olmazdı. Yani insanlar yani. Hiç hasta olmayacak olsaydı... Yani o zaman sana ne gerek var, bana ne gerek var, doktora ne gerek var? Böyle adaletsizlikler hocam biraz sanki çok yapıyoruz farkına varmadan.
Evet.
Hani o yüzden kendini aşmış insanlar bunları becerebiliyor ancak.
Evet kendini aşan insan çünkü ilkeleri var, prensipleri var, ahlaki kurallar var. ona göre davranıyor. Hava durumuna göre,
sübjektif
şuna
yani.
Buna göre dönmüyor. Fırıldak gibi davranmıyor yani.
Hak ediyorsa,
evet.
Hak ettiği kadar da...
Yani karşılığı neyse ona göre davranıyor yani.
Evet.
Onun için hani derler ya, hukuk herkese lazım, ahlak da herkese lazım yani. Her zaman lazım.
Hocam şimdi diyor ki burada, bu güzel haller ise ancak gönül erbabı olan kamillerin özellikleridir. Yani hocam bu kendini aşmışlık, hak ettiği için vermek aleyhine bile olsa.
Evet.
Hatta hocam Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerime de çok ilginçtir. Kendi aleyhinize dahi olsa şahitlikte sıkı durun diyor.
Evet.
Adalet olun diyor ayet-i kerime. Ayet-i kerime.
Yani düşmanına karşı olan kin ve nefretiniz sizi
evet.
Doğru yapmaktan alıkoymasın.
Hocam sizi şahitliğe çağırdılar. Olur ya, suçlu adam çok sevdiğiniz bir yakınınız.
Evet.
Diğer o suçtan efendim yara almış kurban da hiç sevmediğim bir aile, adam neyse, başka bir millet. Hocam bunu zaman zaman duyuyoruz bazı İslam ülkelerinde. Diyorlar ki mesela falanca İslam ülkesinde, ismini vermeyeyim hocam. Eğer siz yabancısınız, Müslüman dahi olsanız, adam seni öldürse dahi karşı o ülkenin vatandaşı, ona hiçbir ceza vermiyorlar. Çünkü sen yabancısın, insan değilsin. Sanki Kur'an-ı Kerim hocam başka insanları şey saymıyormuş gibi. Ne kadar yanlış bir anlayış.
Evet.
Bazen de hocam tam tersi, ummadık bir ülkede bakıyorsun adalet daha güçlü. Hani o yüzden bu adalet duygusu, vefa duygusu kemale ermenin ve Allah'ın razı olduğunun bir alameti.
Yani yoksa kendine Müslüman olmak kolay bir şey.
Evet.
Yani önemli olan bu Müslümanlığını, bu ahlakını, bu iyilikseverliğini insanlara yansıtabiliyor musun? İlişkilerine yansıtabiliyor musun?
Evet. Şimdi hocam şöyle bir cümleyle bitirelim. Ancak her zaman orta hal üzere bulunmak zor olduğundan, yani bunlar adalette, sevgide, orta halde koruyorlarmış. Bu sıfatları üzerine taşıyanlar az bulunur. Bunu da söyleyeyim hocam. Bu tür kamil, mükemmel, yani insanı kemalata erdiren hoca efendiler, yaşlılar, güzel insanlar çok da değil hocam. Bazen biz şunu da hataya düşüyoruz. Her yaşlıyı kamil zannediyoruz. Halbuki değil hocam. Yaş, kemalatın yaşla alakası yok. Çok yaşlı bir insan çok ham olabiliyor. Hı-hı. Çok genç bir insan da bazen çok kamil de olabiliyor. Bu da Allah'ın bir herhalde özel ikramı kullarına. Hocam var mı cümle ilave edeceğiniz?
Evet, şeyde de mesela Batı'da da yapılan araştırmalar kendini gerçekleştiren insanların sayısının çok az olduğunu gösteriyor. Yani %1 oranında bile değil. Kendini gerçekleştiren insan işte epeyce takıntılarından, böyle yaşamında ayak bağı olacak şeylerden, insan ilişkilerindeki karmaşalardan, çatışmalardan bunlar aşabilmiş olan insan yani.
O zaman hocam tarikatta biliyorsunuz tasavvuf bu tür insanları bulma ve onlardan evet. istifade etme sanatıdır diyerek hocam kıymetli dinleyicilerimize veda edelim ve inşallah Allah bu tür insanları karşımıza çokça çıkarsın diyelim. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.